Nükleer tramvay problemi, bir adam 8 milyar insanın nasıl rehine tutuyor? Dünya, Gazze'de bir soykırımın yaşandığını izliyor. On binlerce insan öldü. Bütün şehirler yerle bir edildi. Çocuklar, uyduların ve akıllı telefonların gözü önünde açlıktan ölüyor. Yine de hiçbir batılı güç müdahale etmedi. Ne yaptırımlar, ne silah ambargoları, ne de kırmızı çizgiler. Sadece sessizlik, gecikme ve çifte standartlar. Neden? Çünkü İsrail, nükleer silahlı bir haydut devlet. Çünkü Benjamin Netanyahu dengesiz ve güç sahibi, herkes bunu biliyor. Çünkü kapalı kapılar ardında İsrail, Samson seçeneğini devreye sokuyor, köşeye sıkıştırılırsa küresel yok oluş tehdidi. Ve çünkü batılı liderler korkuyor. İşte hareketsizliğin gerçek nedeni bu. İşte nükleer tramvay problemi, bir düşünce deneyi değil, çağımızın ahlaki krizi. Samson seçeneği, İsrail'in nükleer şantajı. Samson seçeneği, İsrail'in uzun süredir söylentileri dolaşan kıyamet doktrinidir. Eğer İsrail varoluşsal bir yenilgiyle karşı karşıya kalırsa, tapınağı yıkacak, yani dünyayı da yok edecek. Bu artık bir caydırıcı değil. Bu bir diplomatik silah. Birden fazla istihbarat kaynağına göre, eski İsrailli ve Amerikalı yetkililer tarafından alıntılanan değerlendirmeler, İsrail, bir nükleer devletten beklenen güvenlik önlemlerini asla uygulamadı. Sivil denetim yok. İki anahtar fırlatma protokolü yok. Kamuya açık bir kısıtlama doktrini yok. Dış denetim veya AA gözetimi yok. Ve daha kötüsü, İsrail, cephaneliğinin çoğunu gizli hırsızlık yoluyla elde etti. 1960'larda ABD tesislerinden saptırılan yüzlerce kilogram zenginleştirilmiş uranyum dahil. Dünya bunu biliyor. Ve dünya bunu görmezden geliyor. Neden? Çünkü İsrail pozisyonunu açıkça ortaya koydu, doktrinde açıkça ve diplomaside dolaylı olarak. Bizi durdurun, dünyayı bitirebiliriz. Netanyahu, bir adam, bir düğme. Batılı istihbarat ajansları, Benjamin Netanyahu'yu uzun süredir psikolojik olarak dengesiz olarak değerlendiriyor. Paranoya, intikam ve kendini koruma ile tüketilmiş bir adam. Şu anda yolsuzluk suçlamasıyla yargılanıyor. Açık faşist ve teokratlarla dolu bir hükümeti yönetiyor. Tekrar tekrar İncil'deki yok etme dilini kullandı, örneğin, Amalek. Siyasi ve hukuki hayatta kalma mücadelesi veriyor. İsrail'in güvenlik doktrini onu kısıtlamıyor. Nükleer cephaneliği dış kontrollere sahip değil. Ve küresel destekçileri, onun dünyayı yakmaya karar vermesi durumunda ne olacağına dair hiçbir plana sahip değil. Bu varsayımsal değil. Samson seçeneği gerçek bir politike haline geldi. Resmi bir bildiriyle değil, diplomatik tehdit yoluyla. Perde arkasında, Netanyahu'nun hükümeti neredeyse kesin olarak batılı liderlere şu mesajı iletiyor. Kontrolünüzün ötesine geçecek şekilde tırmandıracağız. Karışmayın. Ve ona inanıyorlar. İşte bu yüzden soykırımı tolere ediyorlar. Nükleer tehditle korunan soykırım. Batılı liderler, İsrail'in savaş suçları işlediğinden şüphe duymuyor. Onun orantılı hareket ettiğine inanmıyorlar. Soykırımın kanıtlarının ezici olduğunu biliyorlar. Ancak ciddi bir müdahalenin, yaptırımlar, silah kesintileri, gece uygulaması, Netanyahu'yu sınırın ötesine itebileceğini de biliyorlar. O zaten Gazze'yi yerle bir etti. Çocukları aç bıraktı. Mülteci kamplarını, hastaneleri, gazetecileri ve yardım konvoylarını bombaladı. Lübnan, Suriye ve İran'a tırmanış tehditleri savurdu. ICC emirlerini reddetti ve ICC'yi küçümsemeyle reddetti. Ve tüm bunlar boyunca ABD, Almanya, İngiltere ve diğerleri yalnızca ahlaki kaçamaklık sunuyor. Çünkü nükleer misillemeden, ahlaki çöküşten daha fazla korkuyorlar. Bu bir yatıştırma değil. Bu gezegen ölçeğinde rehine alma. Haydut devlet, küresel risk. Diğer tüm nükleer güçlerin aksine, İsrail gölgelerde işliyor. Hiçbir anlaşma yükümlülüğü yok, NPT yok. Denetim yok, IAEA yok. Güvenlik önlemi yok, PAL yok, çift kontrol yok. Denetim yok, askeri, sivil değil, kontrol. Yasal doktrin yok, resmi politikası sessizlik. ABD, tüm kusurlarına rağmen, hala şunları gerektiriyor. İki kişi kuralı. İzin verilen eylem bağlantıları, parlar. DEFCON protokolleri. Pentagon ve Kongre denetimi. İsrail'in bunlardan hiçbiri yok ve bunları uygulamaya zorlanmadı. Bunun yerine, ahlaki istisnacılık efsanesi ve musilleme korkusu ile korunuyor. Bu, yeryüzündeki tek devlet ki, sorumlu tutulmak için nükleer savaş tehdidinde bulunabilir ve buna inanılır. Yatıştırım yeniden, bir sonraki soykırım zaten haritalandırıldı. Batılı liderler senaryoyu biliyor. 1930'larda Avrupa, Hitler'in duracağına inanıyordu. Ren bölgesinden sonra, Avusturya'dan sonra, Çekoslovakya'dan sonra. Her adımda yatıştırmayı seçtiler, ona biraz daha toprak verilirse savaşın önlenebileceğini umarak. O asla durmadı. Bugün aynı mantık işliyor. Batılı liderler Gazze'nin yıkımını izliyor ve bunun orada biteceğini umuyor. Bunun olmayacağını biliyorlar. Ve şimdi Netanyahu bunun olmayacağını doğruladı. Kendimi tarihi ve manevi bir görevde hissediyorum. Büyük İsrail vizyonuna çok bağlıyım. Benjamin Netanyahu, 12 Ağustos 2025, Hatmes of Israel. Büyük İsrail şiirsel bir dil değil. Açıkça Gazze'nin tamamını, Batı Şeria'yı ve Ürdün, Mısır, Suriye ve Lübnan'ın bazı kısımlarını kapsayan topraklara işaret ediyor. Bu bir spekülasyon değil. Bu bir ideolojik doktrin, Netanyahu'nun soykırım savaşı yürütürken açıkça onayladığı bir doktrin. 1930'larda olduğu gibi, Batılı liderler hırsların duracağını Pretoria'ya yutse, durmayacak. Kurgudan gelen korku, Batı neden kolu çekemiyor? Batılı liderler korkuyor, ama mutlaka gerçeklikten değil. Onlar filmlerde gördüklerinden korkuyor. Onlarca yıldır, herhangi bir nükleer değişimin toplam gezegen imhasını tetikleyeceği stratejik bir ortodoksiydi. Bu inanç, Soğuk Savaş doktrininde kök salmış ve Vargames, 1983, gibi filmlerde yankılanıyor. Burada tek bir fırlatma küresel termonükleer savaşa yol açıyor. Ama dünya artık böyle çalışmıyor ve Batı istihbaratları bunu biliyor. Kapalı kapılar ardında, İsrail birçok savunma analisti tarafından zaten bir haydut aktör olarak görülüyor. Nükleer kullanımının muhtemelen sınırlığı, yerel ve taktiksel olacağı, küresel olarak kıyamet vali olmayacağı düşünülüyor. Ayrıca radyoaktif serpinti korkusu var, ONT-EBAC, 1959, gibi filmlerden alınmış görüntüler. Burada tek bir nükleer değişim yeryüzündeki yaşamın yok olmasına yol açıyor. Ama yine, bu korku aşırı derecede abartılı. Hatta birden fazla sınırlı nükleer saldırı bile Çernobil'in neden olduğu küresel radyasyon seviyelerine yakın bir şey salmaz. Bu bir strateji değil. Bu, sinematik koşullandırma yoluyla içselleştirilmiş irrasyonel caydırıcılık tiyatrosu ve nükleer bir haydut devlet tarafından sömürülüyor. Gerileme. Uygarlıktan korkuya. Dünyanın felcinin kökeninde sadece siyaset yok. Bu psikolojik. Bir tür olarak, güce boyun eğmenin genellikle hayatta kalma ile yok oluş arasındaki fark olduğu koşullarda evrimleştik. Tehdit edildiğimizde, içgüdülerimiz bize en güçlünün tarafını tutmamızı söyler, bu güç haksız yere kullanılsa bile. İsrail bunu anlıyor. Netanyahu bunu kullanıyor. Kitlesel şiddeti yenilmezlik aurasıyla çevreleyerek, nükleer silahlar, ABD koruması, İncil'le gerekçelendirme, İsrail derin bir evrimsel tepkiyi tetikliyor. Güçlüye karşı çıkma. Teslim ol. Hayatta kal. Ama uygarlığın temel önermesi bu içgüdüyü aşmaktır. Uygarlık şunu söylemek için var. Büyük tür işareti hayır. Güçlüler cezasız öldüremez. Zayıflar harcanabilir değildir. Bir lider, uluslararası hukuku desteklemek yerine İsrail'in gücüne boyun eğdiğinde, evrensel ilke yerine Kabilevi itaati seçiyor. İsrail sadece bir halkı öldürmüyor. Güçlülerin dizginlenebileceği fikrini öldürüyor. Kaptanın seçimi, korku üzerine ahlak. Star Trek, Voyager'da, pilot bölüm Caretaker Kaptan Janeway'in Vay'ın korkunç bir seçimle karşı karşıya kalmasıyla sona eriyor. Mürettebatının güvenli bir şekilde eve dönmesine izin vermek, ya da savunmasız bir uzaylı türünü yok olmaktan korumak için tek geri dönüşü yolunu yok etmek. O, ikincisini seçiyor. Güvenlik yerine ilkeleri seçiyor halkının her şeyini feda edeceğini bilerek. Yıldız filosu kaptanları, Kirk, Picard, Janeway, her zaman ahlaki cesaretin sembolleri olmuştur. Tekrar tekrar gemilerini, mürettebatlarını, hatta kendilerini riske atarlar, kar için değil, milliyetçilik için değil, güvenlik için değil. Ama doğru olanı yapmak için. Bu, Immanuel Kant'ın buyruğudur. Büyük tür işareti yalnızca, aynı zamanda evrensel bir yasa olmasını isteyebileceğin bir ilkeye göre hareket et. Başka bir deyişle, maliyeti ne olursa olsun ahlaki olarak doğru olanı yap. Liderlerimizin yapmayı başaramadığı şey budur. Ve bunu yaparak, sadece soykırımı izin vermekle kalmıyorlar. Eylemin rehberi olarak ahlak fikrini terk ediyorlar. Eylem çağrısı, konuş, baskı yap, teslim olmayı reddet. Sessiz kalma. Gazze hakkında konuşmaya devam et. Dünyaya, olanların bir çatışma olmadığını, tarihin gözü önünde kapana kısılmış bir nüfusun sistematik imhası olduğunu hatırlatmaya devam et. Hükümetlerine baskı yapmaya devam et. Onlara sessizliğin ardını gördüğünü, gerçekten neyden korktuklarını anladığını, tırmanış değil, terörizm değil, İsrail'in nükleer şantajı olduğunu bildir. Evet, Samson seçeneği gerçek. Evet, Netanyahu dengesiz. Evet, dünya liderleri onunla yüzleşirlerse neler olabileceğinden korkuyor. Ama biz, terörist tehditlere, ne haydut gruplardan ne de haydut devletlerden, değerlerimizi feda etmek zorunda değiliz. Nükleer şantajın bir kez başarılı olmasına izin verirsek, tekrar başarılı olur. Ve şimdi sessiz kalırsak, bu sessizliği sonsuza dek taşıyacağız. Güç sahibi olmana gerek yok, güç için. Sesini kullan. Oyunu kullan. Platformunu kullan. Vicdanını kullan. Uygarlık büyük anlarda savunulmaz. Gerçeği söyleme günlük seçiminde savunulur, tehlikeli olduğunda bile. Özellikle tehlikeli olduğunda. Soykırım durmalı. Şantaj açığa çıkarılmalı. Ve dünya bir şey için ayakta durmanın ne anlama geldiğini hatırlamalı. Çünkü Gazze sadece bir savaş alanı değil. Bu bir ahlaki ayna, tam olarak kim olduğumuzu gösteriyor. Ve kime dönüşmeye hazır olduğumuzu.